Ayrım 3, sayfa 29. Ama 345. gece olunca demiş ki, ne ziyaretçileri engelleyen ne de şaşkın yürüyüşlerini destekleyen bir harekette bulunmuşlar. Bunu gören ziyaretçiler, üst bölümü mavi bir zemin üzerine altın harflerle Yunan dilinde yazılmış olup, Şeyh Abdülsamed tarafından tıpkı tıpkısına çeviri yapılan üstün nitelikli öğütler işli bir yazıt taşıyan çok güzel bir pervazla donanmış bu koridoru izlemişler. Yazıt şöyleymiş. Sürekli olan bahtların hükümdarı adına, ey Ademoğlu, başını çevir, ruhuna çökmek üzere olan ölümü göreceksin. İnsanoğlunun babası Adem hani nerede? Nuh ve onun ardılları nerede? O korkunç Nemrut nerede? O hükümdarlar, o fatihler, Keyhüsrevler, Sezarlar, Firavunlar, Hint'in ve İran hakanları, İran'ın ve Arabistan'ın sahipleri ve İskender'i Zülkarneyn nerede? Yeryüzü hükümdarları Harun ve Karun ve de Şeddat bin Avdat ve Kanaan'ın tüm ardılları nerede? Hepsi sonsuza dek var olanın buyruğuyla ödeşme gününde hesap vermek üzere yeryüzünü terk ettiler. Ey Ademoğlu, kendini bu dünyaya ve onun zevklerine kaptırma. Tanrı'dan kork ve saf bir yürekle ona hizmet et. Ölümden kork. Tanrı'ya bağlılık ve ölüm korkusu tüm bilgeliğin temelidir. Böylece o korkunç hüküm gününde koku saçan güzel eylemlerinin hasadını biçeceksin. Kendilerini çok etkileyen bu kitabeyi deri üzerine geçirdikten sonra koridorun ortasına açılan büyük bir kapıdan geçmişler. Ortasında saydam mermerden yapılmış su fışkırtan bir havuzun bulunduğu bir salona girmişler. Bu havuzun üstünde hoş bir şekilde renklendirilmiş tavanı ipekli kumaştan çeşitli renklerin büyük bir sanatla bağdaştırıldığı altın yaldız işlemeli bir çadır varmış. Su bu havuza ulaşmak için toprağın içinde çok hoş dönüşmelerle oluşturulmuş dört kanalı izliyor ve her bir kanal ayrı renkte bir yatakta uzanıyormuş. İlk kanalın suları pembe somaki, ikincisininki sarı yakut. Sarı yakut burada topaz karşılığı olarak çevrilmiştir. Üçüncüsünün zümrüt, dördüncüsünün firuze taş yatakta akıyormuş ve su aktığı kanala göre renkleniyor ve yukarıdaki ipek örtüler arasından sızarak buraya ulaşan ışıkla donanarak yöresindeki eşyaya ve mermer duvarlara deniz manzarasının tatlılığını veriyormuş. Oradan bir başka kapıyı aşarak ikinci bir salona girmişler. Orada eski altın ve gümüş sikkeler, gerdanlıklar, zinetler, inciler, yakut ve her türden değerli taşlar bulmuşlar. Ve bütün bunlar öylesine bir yığın oluşturuyormuş ki bu salondan bir üçüncüsüne geçmek için yürümek ve dolaşmakta güçlük çekmişler. Burada da değerli madenlerden yapılmış silahlar, değerli taşlarla zenginleştirilmiş kalkanlar, eski miğferler, Hint kılıçları, kargılar, mızraklar, Davut ve Süleyman zamanından kalma zırhlar varmış. Ve bu silahlar öylesine iyi korunmuşlar ki sanki onları yapan ellerden bir önceki gün çıkmış gibi görünüyorlarmış. Bunu izleyerek dördüncü bir salona girmişler. Buradaki değerli ağaçlardan yapılmış dolaplar ve raflar, düzgün şekilde yerleştirilmiş zengin giysiler, gösterişli fistanlar, zor bulunur kumaşlar, hayranlık verici şekilde işlenmiş ipeklerle doluymuş. Oradan açık bulunan bir kapıdan beşinci bir salona geçmişler. Burada yerden tavana kadar sadece yiyip içmeye ve el yıkamaya özgü sürahiler, kadehler, sofra örtüleri ve peşkirler, altın ve gümüş kaseler, çeşitli renkte yeşim ve akikten tabaklar, billur kayalardan oyulmuş leğenler, değerli taşlardan, kupalardan başka bir şey yokmuş. Bütün bunları hayranlıkla izledikten sonra oradan çıkıp geri dönmeyi düşünürlerken salonun duvarlarından birini kaplayan ipek ve altın tellerle işlenmiş büyük bir örtü görüp açmak ayartısına kapılmışlar. Ve bu perdenin arkasında yine fil dişi ve abanoz kakma ile işlenmiş som gümüşten kilidi olan büyük bir kapı görmüşler. Ortalarda görünür bir anahtar deliği bulunmadığından Şeyh Abdüssamed hemen bu kilidin işleyiş biçimini incelemeye başlamış. Sonunda çabalarına boyun eğecek gizli bir zemberek bulmuş. Parmağını basınca kapı kendiliğinden açılmış ve çelik bir aynaya benzer şekilde parlatılmış bir mermerden oyularak tam bir kubbe oluşturmuş harika bir salon ortaya çıkmış. Bu salonun pencerelerindeki zümrüt ve elmas kafeslerden sızan bir ışık demeti eşyayı görünmedik bir şaşaya boğuyormuş. Orta yerde üzerine tünemiş bir gümüş kanatlı ve yakut gagalı kuşların yerleştirildiği küçük altın sütunlarla desteklenmiş vaaz kürsüsüne benzer bir tür yükselti ipek ve altın tellerle örülmüş kumaşla örtülü bulunuyor ve buradan fil dişi eğilimiyle sarkan uçları yerdeki göz kamaştırıcı renklerle örülmüş yün halıyla buluşuyor. Halının desenlerinde öz suyu bulunmayan dallarda koku vermeyen çiçekler açılıyor ve doğanın gerçek güzelliği ve kesin çizgileri içinde kuşlar ve hayvanlarla dolu ormanın yapay yaşamı yansıyormuş. Emir Musa ve yoldaşları bu yükseltiye tırmanmışlar ve onları sessizce çivileyen bir şaşkınlık içinde kala kalmışlar. Değerli taşlar ve elmaslarla işlenmiş kadife örtülü bir sayvanda, geniş bir ipek halı üstünde göz kamaştıran teni, yay gibi kaşları altındaki uykudan baygın gözleriyle, hatlarının hayran edici sakinliğinden, saçlarını kavrayan altın taçtan, alnında yıldızlanan değerli taşlardan yapılmış alınlığından ve altın yaldızlı tenini okşayan inci gerdanlığından yükselen güzelliğiyle genç bir kız uzanmış yatmaktaymış. Yatağın sağında, solunda biri beyaz, öteki kara, birisi yalın bir kılıç, öteki çelik bir mızrak tutan iki köle bekliyormuş. Yatağın ayak ucundaki mermer levhada şu sözler yazılı bulunmaktaymış. Ben Kral Amelistes'in kızı Bakire Tadmor'um. Bu kent benim kentimdir. Ey buraya kadar girebilmiş olan yolcu, zevkine uygun gelen her şeyi alıp götürebilirsin. Ama benim çekiciliğime ve cinselliğime kapılıp bedenime saldırgan bir el uzatmaktan sakın. Emir Musa uyuyan genç kızın neden olduğu heyecandan kurtulup kendisine gelince yoldaşlarına, artık bütün bu şaşırtıcı şeyleri gördükten sonra buralardan uzaklaşmamızın zamanı geldi. Şimdi denize doğru gidip bakır kapları bulmalıyız. Bu saraydan sizi ilgilendiren şeyleri alabilirsiniz ama kralın kızına ya da giysilerine dokunmaktan sakının. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 346. gece olunca demiş ki, ama kralın kızına ya da giysilerine dokunmaktan sakının demiş. Bunun üzerine Talip bin Seyl, ey emirimiz, bu saraydaki hiçbir şey bu genç kızın güzelliğiyle kıyaslanamaz. Onu alıp Şam'da halifeye göstermeksizin burada bırakmak yazık olur. Bu armağan denizdeki içine ifrit kapatılmış bütün kaplardan daha değerli olacaktır demiş. Emir Musa, sultana dokunamayız. Bu onu incitir ve bize bela getirir diye yanıt vermiş. Ama Talip, ey emirimiz, sultanlar ister canlı olsunlar, ister uyur olsunlar, böyle saldırılardan asla incinmezler diye haykırmış. Ve bu sözleri söyledikten sonra genç kıza yaklaşmış ve onu kollarına almak istemiş. Ama birdenbire onu aynı zamanda yüreğinden ve alnından yaralayan iki kölenin kılıcı ve mızrağıyla vurularak ölmüş. Bunu gören Emir Musa bu sarayda bir saniye daha kalmak istemeyerek yoldaşlarına denize giden yola ulaşmak üzere oradan hemen ayrılmalarını buyurmuş. Kıyıya ulaştıklarında ağlarını kurutmak üzere sermiş kara derili birçok adam görmüşler. Bunlar kendilerine selam verilince Arapça olarak Müslüman adetlerine uygun şekilde yanıt vermişler. Emir Musa da aralarında en yaşlı olan ve reisleri olduğu anlaşılan kişiye, ey saygın şeyh, biz Halife Abdülmalik bin Mervan'ın ulağı olarak bu denizde Süleyman peygamber zamanında bakır kaplara konmuş ifritleri aramak üzere geldik. Araştırmalarımızda bize yardımcı olmak ister misiniz ve de tüm varlıkların hareket etmediği bu kentin gizemini de açıklar mısınız demiş. Yaşlı adam ona, oğlum, Önce bil ki biz hepimiz bu kıyının balıkçılarıyız. Biz Tanrı'ya ve dua ve barış üzerine olası elçisine inanmaktayız. Ama bu Tunç kentindekilerin hepsi çok eski zamanlardan beri büyülenmişlerdir. Ve hüküm gününe kadar böyle kalacaklardır. İçinde ifritlerin bulunduğu kaplara gelince bunları size sağlamaktan kolay şey olamaz. Çünkü bir kez ağızları açıldıktan sonra bunları balıklarımızı ve öteki yiyeceklerimizi pişirmek için kap olarak kullanmaktayız. Bunlardan size istediğiniz kadar verebiliriz. Ama bunların ağzını açmadan önce elleri üzerlerine çarparak çınlatmak ve Davut'un oğlu Süleyman'ın üstünlüğüne karşı gelerek işledikleri suçun kefaretini ödemeleri için içlerinde bulunanlardan Peygamberimiz Muhammed'in elçiliğini tanıdıklarına dair yemin almak gerek demiş. Sonra bize gelince hepimizin efendisi olan Emirül Müminine olan sadakatimizin kanıtı olarak biz de size daha bugün avladığımız ve tüm insan kızlardan çok daha güzel olan iki deniz kızını vermek istiyoruz diye eklemiş. Ve bu sözleri söyledikten sonra yaşlı adam Emir Musa'ya ağzı Süleyman'ın mührüyle mühürlenmiş 12 bakır kapla deniz dalgaları gibi dalgalı uzun saçlı, yüzleri ay gibi, memeleri harika ve denizin çakılları gibi sert ve yuvarlak, iki hayranlık uyandırıcı varlık olan deniz kızlarını sunmuş. Ama bunlar göbeklerinden başlayarak insan kızlarına Tanrı'nın vergisi olan etsel görkemlilikten yoksunmuşlar. Bunun yerine kadınların yürüyüşleriyle erkeklerin ilgisini çekmek için sağa sola kıvırmalarına benzer hareketlerle oynayan balıksı bedenleri varmış. Sesleri de çok güzelmiş, gülüşleri büyüleyiciymiş ve de bilinen dillerden hiçbirini ne anlıyor ne de konuşuyorlarmış ve sadece kendilerine sorulan tüm soruları gözlerinin gülüşüyle karşılıyorlarmış. Emir Musa ve yoldaşları yaşlı adama cömertçe davranışlarından ötürü teşekkür etmekten geri durmamışlar. Ona ve kendisiyle birlikte olan tüm balıkçılara bu ülkeyi bırakmayı önerip Müslümanların ülkesi çiçekler, meyveler ve tatlı sular kenti Şam'a gelmeleri için kendileriyle yoldaşlık etmeye hazır olduklarını bildirmişler. Yaşlı adamla balıkçılar bu öneriyi kabul etmişler ve hep birlikte ilkin Tunç kentine uğrayıp değerli eşya, mücevherat, altın ve yükte hafif, pahada ağır taşıyabilecekleri ne varsa almışlar. Böylece torbaları ve sandıkları bu görülmedik ganimetle dolu olarak Tunç duvarlardan aşağı inip Şam'a doğru yola çıkmışlar. Uzun ve kazasız belasız geçen bir yolculuktan sonra güvenlik içinde oraya ulaşmışlar. Halife Abdülmalik, Emir Musa'nın kendisine anlattığı bu geziyle ilgili öyküye hayran olmuş ve bu Tunç kentine sizinle birlikte gelmediğime çok üzüldüm. Ama Tanrı'nın izniyle ben kendim yakında oraya gidip bu büyülenmenin sırrını öğrenirim diye haykırmış. Sonra 12 mühürlü kabı kendi elleriyle açmak istemiş ve hepsini birbiri ardına açmış ve her defasında içinden korkunç bir ifritin kıpırdadığı yoğun bir duman çıkmış ve halifenin ayaklarına kapanarak ''Tanrı'dan ve senden ey Süleyman Efendimiz isyan ettiğimiz için bağışlanma dileriz.'' demişler. Ve orada bulunanların hepsinin hayretini uyandırarak tavana doğru süzülüp kaybolmuşlar. Halife bunu izleyerek iki deniz kızının güzelliğinden de aynı ölçüde etkilenmiş. Onların gülüşleri, sesleri ve bilinmeyen dilleri onu etkileyip heyecanlandırmakta eksiklik göstermemiş. Onları büyük bir havuza yerleştirmiş, orada bir süre yaşamışlar, sonra da veremden ve sıcaktan ölmüşler. Emir Musa'ya gelince halifeden kutsal kent Kudüs'e dönmek üzere izin almış ve orada ömrünün geri kalan bölümünü özenle deri üzerine geçirdiği yazılardan öğrendiği eski sözlerin murakabesine dalarak geçirmiş ve bu kentte ölmüş. Ve yüceler yücesi Tanrı'nın rahmetine kavuşarak huzur içinde yatarken türbesini ziyaret eden iman sahiplerinin saygı ve duasıyla kuşatılmış. Ve işte ey bahtı güzel şah diye sözünü sürdüren Şehrazat, Tunç kentinin öyküsü de böyle demiş. Bunun üzerine Şah Şehriyar, bu öykü ey Şehrazat gerçekten olağanüstü demiş. O da Evet, ey şah, ama İbnül Mansur'un başına gelen çok hoş bir öyküyü anlatmadan bu gecenin geçip gitmesini istemem demiş. Şehriyar da şaşırarak, bu İbnül Mansur da kim ola? Hiç adını duymadım demiş. Bunun üzerine Şehrazat gülerek, işte anlatıyorum demiş.